Ayrım 12. Sayfa 123. Şimdi genç Atalerik'in kendisi benimle konuşmak için mezarından kalkabilirdi. Artık dinlemiyordum geçmiş. Ve eski bir yanıt nasıl tahmin edebilirdi benim bu yeni sorunumu? İnsan daha ne yapabilir? İşte bence öğrenilmesi gereken buydu. İnsanın bu zamana kadar söyledikleri, söyleyebileceklerinin hepsi midir? Kendinde bilmediği hiçbir şey yok mu? Söylediklerini tekrarlamaktan başka bir şey kalmıyor mu geriye? Ve bende kültürlerin, edeplerin, ahlakların örttükleri, gizledikleri, boğdukları, dokunulmamış zenginliklerin karışık duygusu büyüyordu günden güne. O zamanlar bir tür bilinmeyen buluşlar için doğmuşum gibi geliyordu bana. Karanlık araştırmama acayip bir tutkuyla bağlıydım. Ve böyle bir araştırma içinde araştırmacının kendinden kültürü, edebi ve ahlakı söküp atmak zorunda olduğunu biliyordum. Başkalarında ancak en vahşi belirtilerden tat almaya alışmış, herhangi bir zorlamanın bu belirtileri bastırmasından üzüntü duymaya başlamıştım. Neredeyse dürüstlükle kısıtlamalardan, uzlaşmalardan ya da korkudan başka bir şey görmüyordum. Dürüstlüğü güç elde edilen bir şey olarak sevmek hoşuma giderdi ama göreneklerimiz ona bir sözleşmenin karşılıklı ve bayağı şeklini vermişti. İsviçre'de konforun bir parçasıdır o. Marcel'in ona gereksinimi olduğunu anlıyordum ama yine de düşüncelerimin yeni akışını ondan gizlemiyordum. Henüz Nöşatel'de duvarlardan ve yüzlerden taşan bu dürüstlüğü övmeye kalkışınca ''Benimki fazlasıyla yetiyor bana'' diyerek aldım söz elime. ''Dürüst insanlardan iğreniyorum. Onlardan korkacak bir şeyim olmadığı gibi öğreneceğim bir şey de yok. Ve zaten onların da söyleyecekleri hiçbir şey yok.'' Dürüst İsviçre halkı. Sağlıklı olmak onun hiçbir işine yaramıyor. Cinayetsiz, tarihsiz, edebiyatsız, sanatsız, güçlü bir gül fidanı. Dikensiz, çiçeksiz. Bu dürüst ülke çok sıktı beni. Önceden biliyordum böyle olacağını. Fakat 2 ayın sonunda bu sıkıntı bir tür öfkeye dönüşünce buradan çekip gitmekten başka bir şey düşünemez oldum. Ocak ayının ortasındaydık. Marcel'in iyiye, hatta çok iyiye doğru gidiyordu. Onu yavaş yavaş yıpratan sürekli ateşin arkası kesilmiş, daha taze bir kanla yanakları yeniden renklenmişti. Kendi isteğiyle yürüyüşleri çıkmaya başlamıştı az da olsa. Önceden olduğu gibi sürekli yorgun değildi artık. Bu canlandırıcı havadan beklenen faydanın bütünüyle elde edildiğini, şimdi iyileşmesini tamamlayacak ılık bir ilkbaharın hüküm sürdüğü İtalya yemeğinin çok iyi olacağına karımı ikna etmekte pek güçlük çekmedim. Ve özellikle de bu yüksek yerlerden bıkmış olan kendime. Oysa şimdi aylaklığım içinde iğrenilen geçmiş yeniden canlanıyor, hepsinden de öte bu anılar gözümün önünden gitmiyor. Uzakla hızlı gezintiler, kuru havanın neşeyle yüzük kamçılayışı, karların ezip sıçrayışı, iştahın açılması, sis içinde kararsız yürüyüş, seslerin acayip duyarlılığı, nesnelerin apansızın belirişi, her tarafı sımsıkı kapalı salonda kitap okumalar, pencereden manzara seyredişler, buz kesmiş manzara, karın acınası beklenişi, dış dünyanın itişi, düşüncelerin şehvetle içe kapanışı. Ah hala orada karaçamlarla çevrili kaybolmuş bu küçük temiz gölde onunla buz üzerinde kaymak. Yalnızca ikimiz. Sonra da akşam onunla birlikte dönmek. İtalya'ya doğru bu iniş bir düşüşün bütün baş dönmelerini verdi bana. Hava güzeldi. Daha ılık ve daha yoğun bir havanın içine girdikçe dorukların sert ağaçları, karaçamlar ile sıradan çamlar yerlerini yumuşak bir incelik ve çekicilikle dopdolu bir bitki örtüsüne bırakıyorlardı. Yaşam için soyutlamayı terk ediyor gibiydim. Ve kış içinde olmamıza karşın her yandan hoş kokular duyuyordum sanki. Uzun zamandır gölgelere gülmüştük yalnızca. Yoksun oluşum başımı döndürüyordu ve başkalarının şaraptan sarhoş olmaları gibi ben de bu susuzluktan sarhoş oluyordum. Yaşamı tasarruf edişim hayran olunacak bir şeydi. Bu hoşgörülü ve umut veren toprakların eşiğinde bütün isteklerim kabarıyordu. Büyük bir aşk birikimi içimi dolduruyor, bazen etimin derinliklerinden başıma doğru hücum ediyor ve düşüncelerimi baştan çıkarıyordu. Bu ilkbahar yanılsaması pek az sürdü. Ani yükseklik değişimi beni bir an aldatabilmişti fakat birkaç gün kaldığımız korunmalı göl kıyılarını, Bellagio'yu, Como'yu terk eder etmez yeniden kışı ve yağmuru buluverdik. Engadin'de kolaylıkla katlanmış olduğumuz ama artık yükseklerdeki gibi kuru ve yumuşak değil de nemli ve tatsız olan soğuk bizi rahatsız etmeye başladı. Marcel'in öksürmeye koyuldu yeniden. Bunun üzerine soğuktan kaçmak için dağ güneye indik. Floransa'ya gitmek için Milano'yu, Roma'ya gitmek için Floransa'yı ve kış yağmuru altında tanıdığım en iç karartıcı kent olan Napoli'ye gitmek için de Roma'yı terk ettik. Adını bilmediğim bir sıkıntıyı da sürüklüyordum içimde. Sıcağın yoksunluğunda konfora benzer bir şey aramak için Roma'ya geri geldik. Montepincio'da çok geniş ama yeri çok iyi olan bir apartman dairesi kiraladık. Floransa'da da otellerden hoşnut kalmayıp Viale dei Colli üzerinde harika bir villayı 3 aylığına kiralamıştık. Bir başkası hep orada yaşamayı isterdi. Biz ise 20 gün bile kalmadık. Ancak her yeni konaklayışımızda yerleşme işine sanki yeniden gitmeyecekmiş gibi özen gösteriyordu. Çok güçlü bir şeytan dürtüklüyordu beni. Buna bir de 8 bavuldan daha az bir eşya taşımadığımızı da ekleyin. Hele bir tanesi yalnızca kitaplarla tıka basa doluydu ve ben bunu bütün gezi boyunca bir kere bile açmadım. Marcel'in harcamalarımızla ilgilenmesine ve bunları kısmaya kalkışmasına razı olmuyordu. Harcamalarımız çok fazlaydı. Elbette bunu biliyordum ve bu böyle süremezdi. La Morinière'den gelecek paraya güvenmiyordum artık. Çiftlik hiçbir şey getirmiyordu ve Bocage alıcı bulamadığını yazıyordu. Fakat geleceğe yönelik düşünceler benim daha fazla harcamama yol açıyorlardı. Of, bu kadar çok paraya ne gereksinim olacaktı tek başıma kalınca diye düşünüyordum ve kaygılı bir beklenti içinde Marcel'in narin yaşamının servetimden daha çabuk eridiğini gözlemliyordum. Her ne kadar bütün yumuşaklığıyla benim üzerime dayanıyorsa da bu alelacele yer değiştirmeler onu yoruyordu. Ama onu en çok yoran şey, ki bunu kendime itiraf etmeye şimdi cesaret ediyorum, düşüncemden duyduğu korkuydu. "İyice kavruyorum," dedi bir gün bana. "Çok iyi anlıyorum doktrininizi. Çünkü şimdi bir doktrin bu. Güzel belki." Sonra alçak sesle ekledi üzgünce. "Fakat zayıfları ortadan kaldırıyor." "Öyle gerekiyor da ondan," diye yanıtladım istemeye istemeye. O zaman kaba sözümün dehşeti altında bu ince varlığın kendi üstüne kıvrıldığını ve ürperdiğini hisseder gibi oldum. "Ah, Marcel'ini sevmediğimi düşüneceksiniz belki de. Onu bütün kalbimle sevdiğime yemin ederim. Hiç bu kadar güzel olmamış ve bana bir o kadar güzel görünmemişti. Hastalık hatlarını inceltmiş ve sanki onları aydınlatmıştı. Artık onu hemen hemen hiç yalnız bırakmıyor, sürekli özen gösteriyor, koruyor, gece ve gündüz her an yanında oluyordum. Çok hafif bir uykusu vardı ama ben uykumun daha da hafif olmasına çalışıyordum. Başında durup uyumasını izliyordum ve ilk uyanan da ben oluyordum. Bazen bir saatliğine ondan ayrılıp kırda ya da sokaklarda tek başıma yürümek istediğimde bilmem hangi aşk kaygısıyla sıkıntı endişesi beni hemen yanına çağırıyorlardı beni. Bazen de irademi elime alıyor, bu etkiye karşı köpürüyor ve kendi kendime "Sana yaraşan da bu değil mi? Sahte büyük insan," diyordum ve karımın yanındaki yokluğumu uzatmaya zorluyordum kendimi. Ama o zaman kollarım çiçeklerle, turfan da bahçe çiçekleriyle ya da sera çiçekleriyle dolu olarak eve dönüyordum. Evet, söyledim size. Candan seviyordum onu. Fakat bunu nasıl ifade etmeli? Kendime olan saygım azaldıkça onu daha fazla yüceltiyordum. Ve insanın içinde birbirine düşman ne kadar tutkunun ve ne kadar düşüncenin bulunduğunu kim söyleyebilir ki? Uzun zamandır kötü havaların arkası kesilmişti. Mevsim ilerliyordu ve ansızın badem ağaçları çiçek açtı. Mart'ın ilk günüydü. Sabahların İspanya meydanına iniyorum. Köylüler kırlarda beyaz dal bırakmamışlar ve satıcıların sepetleri badem ağacı çiçekleriyle dop dolu. Hayranlığım o kadar fazla ki bunlardan kocaman bir demet satın alıyorum. Demeti 3 adam birlikte taşıyor. Bütün bu ilkbaharla eve dönüyorum. Dallar kapılara takılıyor, taç yaprakları halının üzerine kar taneleri gibi yağıyor. Marcel'in şu anda bulunmadığı salonu bembeyaz kılıyorum. Şimdiden neşesinden sevinç duyuyorum. Geldiğini işitiyorum. İşte kapıyı açıyor, sendeliyor, hıçkırarak ağlamaya başlıyor. "Neyin var benim zavallı Marcel'in?" Yanına koşuyor, sevecenlikle okşuyorum onu. O zaman gözyaşları için özür dilercesine "Bu çiçeklerin kokusu beni hasta ediyor," diyor. Ve bu ipince, belli belirsiz bir bal kokusuydu. Hiçbir şey söylemeden öfkeli, gözlerim kararmış bir halde bu suçsuz körpe dalları alıyor, kırıp atıyorum. Of, daha şimdiden bu kadarcık ilkbahara bile katlanamıyorsa. Zaman zaman düşünüyorum bu gözyaşlarını ve şimdi zannedersem ölüme mahkum olduğunu hissederek göremeyeceği ilkbaharları ağlıyordu. Ayrıca güçlüler için güçlü sevinçler ve güçlü sevinçlerin yarılayacağı zayıflar için ise zayıf sevinçler olduğunu sanıyorum. En önemsiz bir haz başını döndürüyordu onu. Biraz daha fazla parıltıya ise katlanamıyordu. Onun mutluluk diye adlandırdığına ben dinlenme diyordum ve ben ne dinlenmek istiyor ne de dinlenebiliyordum. 4 gün sonra Sorrento'ya hareket ettik. Orada da daha fazla sıcaklık bulamamaktan düş kırıklığına uğradım. Her şey soğuktan titriyor gibiydi. Ardı arkası gelmeyen rüzgar Marcel'ini çok yoruyordu. Bir önceki gezimizde kaldığımız otelde kalmak istemiştik. Aynı odayı tuttuk. Donuk gökyüzü altında düş kırıklığı yaratan bu manzaraya ve içinde aşkımız dolaştığı zamanlar bize çok sevimli görünen otelin iç karartıcı bahçesine şaşkınlıkla bakıyorduk. Bize iklimini övdükleri Palermo'ya deniz yoluyla gitmeye karar verdik. Gemiye bineceğimiz Napoli'ye geri geldik ve biraz bekledik burada. Fakat hiç olmazsa Napoli'de canım sıkılmıyordu. Napoli geçmişin kendisini kabul ettirmeye kalkışmadığı canlı bir kenttir. Günün hemen hemen her anında Marcel'in yanında oluyordu. Geceliğin yorgun olduğundan erken yatıyordu. Başında kalıp uyumasını izliyor, bazen ben de yatıyordum. Sonra düzenli soluklarından uyuduğunu anlayınca gürültü çıkarmadan kalkıyor, karanlıkta yeniden giyiniyordum. Bir hırsız gibi dışarıya sızıyordum usulca. Dışarıdayım, oh, sevinçten haykırabilirdim. Ne yapacağım bilmiyorum. Gündüzün karanlık olan gökyüzü bulutlardan kurtarmış kendini. Hemen hemen yüz yuvarlak olan bir ay parlıyordu. Öylesine yürüyordum, amaçsız, isteksiz, endişesiz. Yeni bir gözle bakıyordum her şeye. Kulaklarımı dikmiş, her gürültüye dikkat ediyor. Gecenin nemini içime çekiyor, çeşitli nesnelere dokunuyor, dolaşıp duruyordu. Napoli'de kaldığımız son akşam bu serseriliği sabaha kadar uzattım. Döndüğümde Marcel'ini gözyaşları içinde buldum. Bana söylediğine göre birden uyanmış ve benim orada olmadığımı görünce korkmuştu. Onu sakinleştirdim, elimden geldiğince yokluğumun nedenini açıkladım ve bir daha yanından hiç ayrılmayacağıma söz verdim. Fakat daha Palermo'daki ilk gece dayanamayıp dışarıya çıktım. Portakal ağaçlarının ilk çiçekleri açmıştı. En hafif bir esinti bile kokularını getiriyordu. Palermo'da ancak 5 gün kaldık. Sonra yolumuzu değiştirerek ikimizin de yeniden görmek istediği Taormina'ya geldik. Köyün dağda epey yüksek bir yerde tünediğini söylemiştim. Gar deniz kıyısındadır. Bizi otele bırakan araba beni hemen gara götürecek ve ben de oradan bavullarımızı alacaktım. Arabacıyla konuşmak için arabanın içinde ayakta duruyordum. Arabacı Catania'dan Teokrit'in bir dizesi gibi güzel, bir meyve gibi parlak, kokulu ve istek uyandıran ufak tefek bir Sicilyalıydı. Uzaklaşan Marcel'ine bakarak "Come bella la signora" dedi hoş bir sesle. Dipnot: Bayan ne kadar da güzel. "Anche tu sei bello, ragazzo" diye yanıtladım. Dipnot: Sen de güzelsin çocuk. Ona doğru eğilmiş olduğumdan kendimi daha fazla tutamadım ve kendime doğru çekip öpüverdim onu. Gülerek izin verdi öpülmesine. "I francesi sono tutti amanti" dedi. Dipnot: Fransızların hepsi aşıktır. "Manon tutti gli italiani amati" diye devam ettim. Dipnot: Ama İtalyanların hepsi aşık olunan değildir. Hemen gülerek. Bundan sonraki günler aradım onu ama görmeyi başaramadım. Siracusa'ya gitmek için Taormina'dan ayrıldık. Adım adım ilk gezimizi yeniden yapıyor, aşkımızın başlangıcına doğru çıkıyorduk. Ve yine ilk gezimizde benim günden güne iyileşmeye doğru yürüyüşüm gibi güneye doğru ilerledikçe Marcel'in durumu da günden güne kötüleşiyordu. Nasıl bir yanılgıyla, nasıl bir kör inatla, nasıl bir kasıtlı delilikle kendimi ve özellikle de Marcel'ini onun daha fazla ışıkla sıcağı gereksinimi olduğuna ikna etmeye çalıştım. Biskra'daki nekaat dönemimin anısından yararlandım. Oysa hava ılınmıştı. Palermo körfezi sakindi ve Marcel'in bundan hoşlanıyordu. Orada Marcel'in belki de, fakat isteğimi seçmekte, arzumu belirlemekte özgür müydüm acaba? Siracusa'da denizin durumu ile gemilerin düzensiz seferi bizi 8 gün beklemeye zorladı. Marcel'in yanında geçirmediğim anları eski limanda geçiriyordum. Ey Siracusa'nın küçük limanı, ekşimiş şarap kokuları, çamurlu daracık sokaklar, içinde sarhoş hamalların, serserilerin, gemicilerin yuvarlandığı pis kokulu barakalar. En berbat insanlar topluluğu benim için hoş bir arkadaş grubuydu ve bütün bedenimle lezzetine vardığım dillerini anlayıp anlamamanın hiçbir önemi yoktu. Tutkunun hoyratlığı benim gözümde sağlığın, sağlamlığın aldatıcı bir görüntüsü haline geliyordu. Ve haklıydım. Sefil yaşamlarının bende bıraktığı lezzeti onların olamayacağını söylemekti. Ah, ben de onlarla masa altlarında yuvarlanmak ve ancak sabahın kederli ürperişiyle uyanmak isterdim. Onların yanında lüks yaşama, rahata, kendimi çevirdiğim şeylere, yepyeni sağlığımın gereksiz kıldığı bu korunmaya ve bedeni yaşamın tehlikeli dokunuşundan sakınmak için alınan bütün bu önlemlere karşı duyduğum nefreti daha da şiddetlendiriyordu. Bu insanların limanın dışındaki yaşamlarını tasarlıyordum kafamın içinde. Onları daha uzaklara kadar izlemek ve sarhoşlukların içine işlemek isterdim. Sonra birden Marcel'in geldi aklıma. Şu anda ne yapıyordu acaba? Acı çekiyor, ağlıyordu belki de. Ayağa fırladım birden. Hemen koşuyordum. Sanki kapısında "Buraya yoksullar giremez" diye yazan otele dönüyordum. Marcel'in hep aynı şekilde karşılardı beni. Kınayan ya da kuşku belirten tek bir kelime söylemeksizin ve her şeye karşı gülümsemeye çalışarak yemeklerimizi yalnız yiyorduk. Bu sıradan otelin hazırlayabildiği en iyi yemekleri getirtiyordum ona. Yemek sırasında da düşünüyordum. Bir parça ekmek, biraz peynir, bir rezene kökü onlara yetiyor ve onlar gibi benim için de yeterli olacaktır. Belki de orada hemen yakınımda aç olan ve şu kadarcık yiyeceği bile bulamayan insanlar var. Ve işte benim masamda onları 3 gün boyunca tıka basa doyuracak kadar yiyecek. Duvarları delmek, bu insanların sofra başına üşümelerini sağlamak isterdim. Çünkü açlıktan acı çekildiğini hissetmek korkunç bir azap oluyordu benim için. Ve yeniden eski limana gidiyor, ceplerime doldurduğum bozuk paraları gelişigüzel saçıyordum. İnsanın yoksulluğu bir köledir. Karnını doyurmak için zevk almadığı bir işi kabul eder o. Neşeli olmayan her işi acınası bir şeydir diye düşünüyordum ve birçoğunun dinlenmesini ben ödüyordum. Artık çalışma, sıkıyor bu seni diyordum. Onsuz hiçbir yeniliğin, hiçbir erdemsizliğin, hiçbir sanatın gelişemeyeceği bu dinlenmeyi düşlüyordum her biri için. Marcel'in düşüncem hakkında yanılmıyordu. Eski limandan döndüğümde çevremde ne denli kederli insanlar bulunduğunu ondan saklamadım. Her şey insanın içindedir. Marcel'in ısrarla keşfetmeye çalıştığım şeyi sezinlemiştim. Ve onun her kişi için icat ettiği erdemleri çoğu kez kendisinin de inanmasını eleştirdiğimde bana "Siz ancak onlara birkaç erdemsizlik yaptırdığınız zaman memnunsunuz" diyor. Bakışımızın her birinde o kişinin önem verdiği noktayı geliştirdiğini, abarttığını ve onu olmasını istediğimiz hale bizim getirdiğimizi anlamıyor musunuz? Haklı olmamasını isterdim ama her kişide en berbat eğilimin bana en içten olanı gibi göründüğünü kabul etmem gerekiyordu. Dahası içtenlik dediğim neydi ki? Sonunda Siraküza'dan ayrıldık. Güney'in anısı ve arzusu kafama saplanıp kalmıştı. Deniz üzerinde Marcel'in daha iyiceydi. Denizin rengi gözlerimin önüne geliyor. Öylesine sakin ki deniz, sanki geminin dümen suyu hiç silinmeyecekmiş gibi. Süzülen damlaların sesini, su seslerini işitiyorum. Güvertenin yıkanışı ve tahtaların üzerinde yıkayıcıların çıplak ayaklarının şakırtısı. Bembeyaz Malta'yı görüyorum yeniden. Tunus'a yanaşmayı. Ne kadar değişti. Hava sıcak, güzel. Her şey harika. Ah, her cümlede bütün bir şehvet hasatının süzülmesini isterdim burada. Şimdi öyküme yaşamımda olmamış bir düzen vermeye çalışacağım boşu boşuna. Uzun süredir olduğum kişi haline nasıl geldiğimi anlatmaya çalıştım size. Of, kafamı bir katlanılmaz mantıktan bir kurtarabilsem. Kendimde soylu olan hiçbir şey hissetmiyorum. Tunus, güçlü olmaktan çok bol bir ışık. Gölgeler hala ışıkla dop dolu. Hava bile içinde her şeyin yıkandığı, içine dalınıp yüzüldüğü bir ışık akımına benziyor. Bu şehvet ülkesi arzuyu yatıştırmıyor fakat tatmin ediyor ve her tatmin arzuyu daha da arttırıyor. Sanat yapıtlarının dinlencede olduğu ülke. Güzelliği ancak bir nesnede kopya edilmiş ve tümüyle yorumlanmış olduğu zaman tanıyabilen kişilerden tiksinirim. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bellagio. B E L L A G I O. Come. C O M E. Montepincio. M. O. N. T. E. Boşluk. P. I. N. C. I. O. Viale dei Colli. V. I. A. L. E. Boşluk. D. E. I. Boşluk. C. O. L. L. I. Teokrit. T. H. E. O. C. R. I. T. E.